Katre-i Matem, İskender Pala, 21. Ayrım. Hafız Çelebi İstanbul'daki aşıklardan bahsederken Topaç Yeye'de vaktiyle annesinin anlattığı bir öyküyü hatırlamıştı. O da İstanbul'da geçiyordu ve birbiri için can veren aşıkların başına gelenleri konu alıyordu. Bu İstanbul şehri aşkın has bahçesi olmalı diye düşündü içinden. Burada aşk sıradan bir şey olmaktan çıkıyor. Hayatın ta kendisi oluyordu demek ki. Tıpkı kulağına lale goncası takan aşık gibi. İşte Kara Şahin ağasının başına gelenler ve işte kendi başına gelenler. Şehnaz'ı çok özlediğini elbette kimseye söyleyemiyor ama akşamları gizli gizli birkaç damla gözyaşı dökmekten de geri durmuyordu. Hafız Çelebi'ye yeniden kulak verdiğinde içinden İstanbul ile aşk. Birbirine en ziyade yakışan iki kelime diye sayıklamakta olduğunu fark etti. Çelebi anlatmaya devam ediyordu. Busbek, kendi ülkesinde kulak kenarına çiçek takma adetini bilmediği için eliyle laleye işaret ederek delikanlıya sormuş. Bu başındaki de ne? Delikanlı serpuşuna iliştirdiği goncayı unutup ona sarığını kuşatan bezi kastettiğini sanarak tülbent demiş. Elçi de çiçeğin adının tülbent olduğunu zannederek dostuna yazdığı mektupta adını tülipent diye yazmış. O günden sonra felemenkler gurbete düşen kızımızın adını tulipan olarak çağırmışlar. Hatta daha sonra Avrupalı diğer devletlerin diline de buna benzer kelimelerle tulpan, tulipano, tulip, tulipe olarak geçmiş. Bican Efendi Hafız Çelebi'nin anlattıklarını hem başıyla onaylıyor hem de bu genç ve zeki çocuğu hayretle izliyordu. Derkenar. Birbiri için can veren aşıklar. İstanbul'da bir zamanlar devletlulardan olan komşusunun oğluna gönlünü kaptırmış bir kız yaşarmış. Oğlanın hiç haberi yokmuş sevildiğinden. Kederi artıyor, umutsuzluğu büyüyormuş kızcağızın. Sonunda onun sevdasından yataklara düşmüş. İffetinden gidip halini delikanlıya anlatamamış. Anlattığı vakit ya inanmazsa diye korkuyormuş. Sonra ya beğenmezse ya yüz çevirirse gibi ihtimalleri hesap ediyormuş. Bunlar da hastalığını artırmış, nergis ceis erimeye, solmaya başlamış. Kızı avuçlarında yetiştirmiş olan dadısı gerçeği anlamış. Ona sırdaş olmayı teklif edip işin aslını öğrenmiş. Sonra da demiş ki, ona halini bir şiirle anlatmalısın. Kız bu yolu denemiş, lakin oğlan kıza karşı aklından hiçbir aşk fikri geçirmediği için şiirini de işte öylesine dinlemiş. Kızın aşkı hadden aşıp ölümcül raddelere gelmişken kader ona fırsat tanımış. Bir gece baş başa kalmışlar. Kızın kalbi yerinden oynayacak gibi olmuş, sabrı tükenmiş ama iffetinden bir adım dışarı çıkamamış. Gecenin sonunda kız ayrılmak üzere ayağa kalktığında kalbi kendisine hükmetmiş ve oğlanın üzerine eğilip dudağına bir buse konduruvermiş. Sonra tek kelime söylemeden güvercin yürüyüşüne benzeyen bir yürüyüşle kulağındaki küpeleri çın çın sallayarak çıkıp gitmiş. Delikanlı önce çok şaşırmış tabii. Birden gücü, takati kesilmiş, soğukkanlılığını yitirmiş. Öfkelenmiş, utanmış, sevinmiş, eli ayağına dolaşmış ve kız daha bahçe kapısından çıkmadan aşk tuzağına yakalanıvermiş. Ertesi gün yüreğinde ateş alevlenmiş, soluk alıp vermesindeki düzen bozulmuş. Nefesi daralır olmuş, korkuları çoğalmış. Gözüne uyku girmeden 3 gece geçirmiş ve 4. gün sabahleyin kızı görmek için evden çıkmış. Ne çare ki kız o gece aşk yolunun son yolculuğuna çıkmış. Babası ona halinden sormuş, cevabı şöyle olmuş. Ona karşı öyle bir arzum var ki bu arzuyla Allah'a yalvarabilseydim tüm günahlarım bağışlanırdı. Bu arzuyla dua edip istesem vahşi hayvanlar merhamete gelir, insanlara zarar vermekten vazgeçerlerdi. İçimde öyle bir alev yanıyor ki söndürme amacıyla su içmeye kalksam suda boğulurdum. İsterdim ki o hayattayken yüreğimi bir bıçak ile yarıp çıkarsınlar, onu içine yerleştirsinler, sonra da göğsümü kapatıp diksinler. Böylece hep yüreğimde kalsın, diriliş gününü başka yerde değil, orada beklesin. Ben yaşadıkça o da yaşasın. Kabrin derin karanlığına girdiğimde de yine kalbimin içinde benimle olsun. Sonraki 7 gün boyunca delikanlıyı hep onun mezarı yakınlarında dolanırken görmüşler. 8. günden sonra da hiç kimse bir daha görmemiş. 36. sual. Çerağı yandırmak Nevruz'un şanından mıdır? Sultan Sadabad'a gideceği vakit Topkapı Sarayı'nın Sarayburnu sahilindeki iskele-i Hümayun'dan bir saltanat kayığına biner, sahillere birikerek kendisini selamlayan tebaasına mukabelede bulunarak Haliç güzergahında Eyüp Sultan'a kadar ağır ağır gelir, burada türbeyi ziyaret edip halka kerem ve ihsanlarda bulunduktan sonra saltanat arabası ile Bahariye sahilinden Cetvel-i Sim'i takiben Sadabad kasrına varırdı. Laleler henüz açmamış, kağıthane safaları başlamamıştı. Lakin sultan hem yeni imar faaliyetlerini görmek, hem halkının Nevruz kutlamalarını tebrik etmek, hem de veziri Damat Paşa'nın kendisine sunacağı Nevruz hediyelerini kabul edip, şairlerin yeni yazdıkları Nevruziye kasidelerini dinlemek üzere Sadabad'a gidiyordu. Nevruz, halk takvimine göre bahar ile birlikte başlayan, cemrelerin sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşmesinin ardından başlayacak yeni yıla karşılık geliyordu. Ve o yıl Nevruz günü tatil olan Cuma'ya rastlamıştı. Nevruz dolayısıyla meydanlarda büyük ateşler yakıp çevresinde toplanarak eğlenmek gelenekten idi. Moğol efsanelerinden alınan söylentiye göre Osmanlı hanedanından mensup olduğu kayı boyununda aralarında bulunduğu Oğuz Türkleri o günde Dişi Kurt Asena'nın rehberliğindeki Ergenekon'dan çıkmış ve baharla birlikte yeni bir hayata başlamışlardı. Osmanlı Devleti'nin bütün hükümdarları bu bayramı kutlar, Nevruz dolayısıyla sarayda tatlılar ve macunlar imal ettirip halka dağıttırır, müneccimler yeni takvimlerini o gün sultana sunup caizeler alırlar, şairlerin kaside biçimindeki yeni yıl tebrikleri okunur, devlet erkanı arasında bayramlaşma merasimi yapılırdı. Vezir İbrahim Paşa her fırsatta bir eğlence icat etmekte pek mahir idi. Nevruz bayramın cumaya rastlamasını halka bir fali hayr, bir kutlu gün gibi yansıtıp şehirde umumi şölen yapılması için Bostancıbaşı Ağa ile Yeniçeri Ağası'na birkaç emir vermesi yetmişti. Sultanın Ku adlı zarif saltanat kayığı, hemen önünde Sadrazam İbrahim Paşa'nın vezaret peremesi, onun önünde de muhafızlara ve solaklara ait 5 ve 7 çifteler Cibali önlerinde göründüğünde kalabalık arasında bir dalgalanma oldu. Katarın en arkasında saraylılara ait birkaç hanım iğnesi kayık ve geride Bostancı Ağa ile Kayıkhane Leventlerinin muhafız kayıkları vardı. Biraz sonra Haşmet Muab ve beraberindekiler büyük bir ihtişamla gelecek ve Eyüp Sultan'ın Bostan iskelesinde Beşiktaş'ına ayak basacaklardı. Orada sultan bir küheylana binecek ve iskeleden Eyüp Sultan Türbesi'ne kadar halkını selamlayarak rahvan gidecekti. Çuhadar önde, peyk ve solaklar yanlarda, Haydari başlıklı Mardin işi eyerli atın sırtındaki hükümdar yavaş yavaş ilerlemeye başladığında ortalıkta çıt çıkmayacaktı. Ama şimdi yüksek bir gürültü, derin bir uğultu ve mallarını makamla pazarlayan seyyar satıcıların uzatılarak söyleyen kafiyeleri ayyuka çıkıyordu. Sultanın geçeceği yollara yığılan halk ile birlikte şehrin bilumum eğlence adamları da onun gelişini bekliyor, beklerken de gösteriler yaparak deflerini uzatıyor, duranlar ve yürüyenlerden bahşiş istiyorlardı. Devrin bütün şenlik ustaları oradaydı. Ötede öbek olmuş ateşbazlar arasında Üsküdarlı ünlü Mahmut Çelebi ile yanında ip üzerinde yürüyen Arapgirli Karaşuca, biraz ileride ünlü Kasebaz ve Sinibaz Kamberoğlu, ateşbaz ve hokkabaz Bursalı Kudabi Ağa, başına insanları toplamış gösteriler yapıyorlardı. Maymuncular ile yılancılar daha ileride onları takiben, perendebazlar ile taklitçiler binbir türlü marifet gösteriyorlardı. Özellikle yaptıkları Bekri Mustafa, Arnavut, dilsiz taklitleri çok ilgi görüyordu. Hele bir taklitbaz Kör Hasan vardı ki, onun başında halk ziyadeden de ziyadeydi. Kör Hasan, Civan Nigar'ın hamama gidip Gazi Boşnak'ın onlara hamamda basma hikayesini anlatıyor. Halkın ilgisinden memnun, ballandıra ballandıra hikayeyi uzattıkça uzatıyordu. Kör Hasan'ın taklitlerine gülenler arasında acem kıyafetli bir derviş de vardı. Gülerken içindeki heyecan ve korkuyu yenmeye çalışan bu adam, Kara Şahin'den başkası değildi. Ve hırsız küreyi çeker gibi o da halkın arasına sessizce karışıp gözünü iskeleye çevirmiş, sultanın gelişini bekliyordu. Selmanca'nın bütün bir kış sergin üzerinde katlanmış biçimde duran İrani derviş giysileri şimdi onun omzunda duruyor ve elinde de bir zembil tutuyordu. Kendisi için en uygun bekleme yerinin burası olduğuna karar verip taklitbazların arkasında bir köşede beklemeye başladı. Sultan eşik taşına ayak bastığı sırada halkın hep bir ağızdan okuduğu kafiyeli alkış sözleri bütün Haliç'i dolduruyordu. Padişahım, devletinle bin yaşa. Ey padişahı muhterem, tahtında daim ol Hürrem. Uğrun hayır ola, yaşın uzun ola, yolun açık ola. Saltanatına mağrur olma, senden büyük Allah var. Yeniçeri neferleri ve sultanın solakları onun geçeceği yolun iki yanında biriken halkı hem nizama sokmak hem de sessizliği sağlamak üzere sıra sıra bekleşmekteydiler. Herkes sultanın gelişiyle meşgul iken Kara Şahin en geride bir köşede elindeki zembilden iki avuç genişliğinde bir tas çıkarıp kulplarından kaytan ile bağladı. İçine nef yağı doldurdu ve çakmak ile tutuşturdu. Sonra da içinden şiddetli alevlerin yükseldiği tası alelacele başına koyup kaytanı boyundan geçiriverdi. Başından alevler yükselirken şimdi sıra halkın arasına karışıp sultanın gözüne görünebilecek bir mahalle varmaya gelmişti. Böyle yapıldığını annesinden duymuş, bir kere de çocukluğunda seyretmiş, hatta çok da korkmuştu. Şimdi aynı şekilde kendisi çerağı uyandırıyordu. Çerağı uyandırmak, sultana ulaşmak isteyip de ulaşma yollarını bulamamış insanların sultanın dikkatini çekerek kendilerini dinlemesini sağlama yöntemiydi. Kara Şahin, çırağın bahçesindeki kızıl lalenin mestliğinden ayrılıp da Nakşigül'ün sevdasına yeniden düşünce, Tomruk emininden daha yüksek rütbeli biriyle ünsiyet kurmanın, başından geçenleri anlatıp masum olduğuna inandırabileceği bir devletli bulmanın yolunu aramaya karar vermişti. Böylece belki katilleri yakalayıp Nakşigül'ün ruhuna karşı duyduğu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmeyi umuyordu. Planına göre İranlı bir derviş kılığında padişah huzuruna alınacak, o sırada Farsça beyitler okuyacak, tekkedeki hücre arkadaşı Selman Can'dan duyduğu, İran-Osmanlı harbinden sahneler anlatarak kendini kabul ettirecek, sonra da şehirde gördüğü kıyam kıpırdanışlarını haber vererek güvenini kazanacak, bu arada yarım yamalak Türkçe konuşan bir Tebrizli rolü oynayacak. Şeyhinin Tebriz'e lale soğanları alıp getirmek üzere kendisini İstanbul'a gönderdiğini falan anlatacak. Velhasıl sultanı mutlaka kendisine inandıracaktı. Uygun bir ortam kollayıp başından geçenleri anlatmak ise çok sonraki işti. Şimdi yapması gereken şey meydana atılmaktı. Bunun için sultanı görmek, mücevherlerle süslü at koşumlarını, kaftanını ve tavus tüylü sorgucunun ucundan itibaren kavuğunu kuşatan incileri seyretmek üzere birbiriyle itişen halkın arasından öne doğru sıyrılıp ayyuka çıkan bir sesle bağırdı. Hüda hup! Ortalık bir anda karıştı. Sultanın güvenliğinden sorumlu solaklardan üç tanesi derhal koşup ağzını kapattılar. Başındaki tasın içinden yükselen alevler çevreye yayılmakta, halkın kimisi vah zavallı divane diyerek hayıflanmakta, kimisi başına geleceklerin iyi mi yoksa kötü mü olacağı konusunda fikirler yürütmekte, görevliler oraya buraya koşuşturmaktaydı. Padişah olanları görmüş, vezirine gerekenin yapılması için işarette bulunmuştu. Kara Şahin, sultanın kendisiyle görüşemeyeceğini anlayınca başından bir kazan kaynar su dökülmüş gibi oldu. Omuzları çöktü, zihni bulandı. Şimdi her şey tersine dönebilirdi. Kurduğu bütün planlar ters işleyebilir, hatta belki kendisini Tomruk eminine bile teslim edebilirlerdi. Boynuz umarken kulaktan ayrılmak, kaş yapayım derken gözden olmak istemiyordu. Koluna yapışan Yeniçeri zabiti 45. Orta Çorbacısı heybetli ve yastık bıyık bir adamdı. Dirseğini tutan parmaklarında nasıl bir pazı kuvveti toplandığını hayal etmek bile zor görülüyordu. Güya Kara Şahin'in kolunu usulen tutuyor gibi görünüyordu ama hakikatte etini öyle sıkıyordu ki Şahin bağırmamak için dişlerini kenetlemek zorunda kaldı. Üstelik adam bunu yaparken yüzünde halka gösterdiği bir gülümseme bile vardı. Bıyıkları dudak üstünden ve ağız kenarından ağzını kapatıyor, bu da gülümsediği zaman bile yüzüne bir ürkütücülük katıyordu. Burulmuş bıyık uçlarına bakmak insanı titretmeye yeterdi. İstanbul'da o günlerde bu tür bıyık sakal kesimi revaç bulmuş ve çorbacılar bıyığını balta kesmez deyimiyle tanımlamayı başlamışlardı. Gerçekten de Gurur Dağı'nın tepesinde oturan garip adamlardan biriydi bu herif. Şahin, onun elinde kalırsa başına gelecekleri düşünmek bile istemiyordu. Padişah yerine vezir huzuruna varıp kendini kabul ettirmek zorundaydı artık. Anlattıklarıyla onu kendisine inandırmalıydı, yüreği atmaya başlamıştı. Hafız Çelebi'nin bir seferinde, "Bela gelince sabırsızlıkla sızlanmak ancak felaketi artırır," dediğini hatırlatıyordu. Şimdi başına gelecekleri beladan nimete çevirecek kadar sakin olmalı, padişah için hazırladığı planları vezir huzurunda gerçekleştirmeliydi. Çünkü daha vezir ve sultan, Eyüp meydanında halka bahşiş dağıtmaya devam ederken iki süvari ihtisap neferi onu at meydanındaki vezir konağına getirip taşlıktaki bir odaya kilitlemişlerdi bile. 37. sual. Masum kanının hesabı sorulmaz mı? Padişah buraya gelmeden evvel vezirinden, "Ezelden aptı memlükün, çerağı hassınım zira. Sebep sensin beni ihyaya devletle, saadetle. Senindir hane yoktur minnetin şevketli hünkârım. Kerem kıl sohbeti mehtaba gel ihbalü şevketle. Ben senin ta ezelden kulun ve hizmetkarın, zamanını aydınlatmak için yanmaya hazır bir çırağım. Eğer biraz itibarım, saadetim ve devletle makamım var ise hepsi sendendir. Ev senin, evin sayılır, devletli hünkârım. Tekellüf ve davet beklemeniz gerekmez. Artık lütfediniz, mehtap sohbeti için haşmet ve heybetinizle Sadabad'ı teşrif ediniz, şenlendiriniz." Beyitleriyle davet almış ve karşılığında, "Çerağımsın benim sen, hem veziri nüktedanımsın, nazirin yok sadakat ile meşhuru cihanımsın. Sen benim hem ışığım veya çerağımsın, hem de ince manalar bilen vezirimsin. Bana olan sadakatin bütün cihanda meşhurdur. Bir benzerin daha bulunmaz." İltifatıyla onu memnun edip öyle seyre çıkmıştı. Şiirle, musikiyle, eğlenceyle dolu bir seyir olacaktı bu. Oysa şimdi neşesi birdenbire yerini kedere bırakmıştı. Şairane isimler taşıyan kasırların, köprülerin, çeşmelerin, Kasr-ı Cinan'ın, Nevpeyda ve Haydarabad'ın yanından neşeyle geçip geldiği Sadabad Kasrı'nın merdivenlerini çıkarken hissettiği sevinç şimdi artık yoktu. Sükunlu suların, yeşil çınarların, seyrettiği süslü ve sırma işlemeli muhteşem çadır ve otağların artık ruhuna katacağı yeni bir gurur dalgası kalmamıştı. Bir zamanlar ciritler, guyu çevgan oyunları, pehlevanlar seyrettiği geceler boyu saz sesleriyle mest olduğu şu kasırda artık zevk-i sefadan eser yok gibiydi. Ömrünü yıl yıl gözünün önünden geçirdiğinde Sadabad kasırlarında hiç bu kadar kötü ve bahtsız bir gün yaşamadığını fark etti. Bu zevk-i safa bezminde, bu şetaret ve neşe çağında bu derece kötü bir manzarayla karşılaşacağını tahmin etse, ya sarayından çıkmaz yahut üç hilal cemiyetinin çorbacı başı ağasını burada tam da neşelenmeye ve felekten gün çalmaya geldiği şu günde huzuruna kabul etmezdi. Bereket versin, kızı Fatma Sultan ile damadı İbrahim Paşa'yı kendi kasırlarına göndermişti. Nazenin gönüllü kızı Fatmacığının bu sahneyi görmesini hiç istemezdi çünkü. 21. ayrımın sonu sayfa 221, devamı 22. ayrımda.